Ayrım 8. Vitrinde, parantez içinde 80'li yıllar. İnce uzun bacaklar üstünde aynı giysilerle dikilip duruyordu tam 20 gündür. Kırmızı tırnaklı parmakları beresini düzeltmek ister gibi başına doğru bükmüştü. Son modayı yansıtan eteği dizlerinin üstündeydi. Eteğin içindeki renklerden bir kazak, bir de kaban vardı üzerinde. Saçları dalga dalga omuzlarına dökülüyordu. Kirpikleri o kadar uzundu ki hemen seçilemiyordu gözlerinin rengi. Dudakları genç yüzüyle uyumsuzluk yaratan kıpkırmızı bir renge boyanmıştı. Taş çatlasa 20'den fazla olamazdı yaşı. Bunca makyaj ve özen içinde ayakkabıları aksıyordu nedense. Siyah lastik hissi veren çirkin pabuçları topuklu bile değildiler. Kendi basıyordu parmaklarının ucuna da olduğundan daha uzun görünüyordu boyu. Çorapsızdı, birkaç gündür üşümeye başlamıştı ayakları. Bir zamanlar insanların değişik gözlemlerle onu seyretmeleri hoşuna gitmişti. Önce kısa boylu, tıknaz, sivilceli bir kız yaklaşmıştı vitrine. Bu elbiseleri gerçek insanlara benzeyen mankenlere giydirselerdi ya, demişti yanındaki arkadaşına. Böyle yaptıkları zaman aldanıyor insanlar. Vitrinde görünce iyi bir şey zannediyorsun malı, bir de giyiyorsun ki berbat, üstünde hiç de iyi durmuyor. Sivilceli kızın güzelliğini kıskandığını hemen sezmişti sözlerini duyunca. Kız onun uzun bacaklarını, ince belini, yuvarlak kalçalarını hasetle süzmüş, hırsını giysilerden almıştı. Olsun, beğenildiğini bilmek bir türlü de olsa hoşuna gidiyordu. Eğlenceliydi camın arkasında durup geleni geçeni dinlemek, başkalarının dünyalarında gezinmek gibiydi. Arada tatsız şeyler duymuyor da değildi aslında. Bir gece sarhoşlar dikilmişti vitrinin önünde. Elinden gelse söylediklerini duymamak için elleriyle kulaklarını kapardı. Sarhoşlardan biri eteğinin altını görebilmek için yere yatmıştı. O sırada oradan geçmekte olan bir hayat kadını, "Vitrindeki sana yaramaz aslanım, gel sen benim eteğimin altına bak," diye laf atmıştı sarhoşa. Çok ama çok utanmıştı. Serserilerin ve sarhoşların sokaklarda kol gezdikleri geceleri sevmiyordu bu yüzden. İşte o günlerden birine rastlıyordu bir şeylerin değişmekte olduğunun fark etmesi. Genç adam biraz uzağında duruyor ve ondan taşan sıcaklık bir alaz gibi yayılıyordu kendine doğru. O da aynı gün yerleştirilmişti vitrine. Yakışıklıydı, lacivert ceket ve gri pantolon giymişti. Sol eliyle dudaklarının arasında sıkıştırılmış piposunu tutuyordu. Sağ eli cebindeydi. Tam önlerinde duran iki küçük çocuğa bakılırsa genç bir aile tablosu çiziyor olmalıydılar. Yazın bir ara mayoyla görmüştü onu. Geniş omuzlarına, adeleli bacaklarına göz ucuyla kaçamak bir bakış atmış, beğenmişti gördüklerini. Ama aklına öylesine takılması yeniydi. Birçok şey daha yeniydi. Ayaklarının üşümesi, içinin sıkılmaya başlaması, sarhoşların sözlerinden etkilenmesi ve genç adamla aralarında var olduğunu hissettiği duygu yüklü akım. Oysa gülmek, konuşmak, duygulanmak ve düşünmek yasaktı onlara. Sadece görmelerine ve seyretmelerine izin veriliyordu. Sokaktan gelip geçenleri seyir hakları vardı, hepsi bu. Gözlerini oynatmak bile yasaktı. Kirpikleri çok uzun olduğu için sezdirmeden kaçamak göz attığı oluyordu sağa sola. Ama nasıl olduysa o günlerde duygulanmaya ve düşünmeye başlamıştı elinde olmadan. İhtilal yıllar önce olmuştu, belki de o doğmadan önce. Üniformalı adamlar kötüye giden gidişatı düzeltmek için ülke yönetimine el koymuşlar. Pek çok şeyi yasaklamışlardı. Siyasi partiler, dernekler kapatılmıştı. Kitaplar, kasetler, resimler yasaktı. Sakal bıyık bırakmak, bazı renkler, bazı amblemler, bazı şarkılar, bazı diller de yasaktı. Tüm yasaklar halkın iyiliği içindi. İnsanlar yasaklarına alıştıkça yeni yeni yasaklar geliyordu. Sonunda konuşmak, sevilmek, üzülmek, düşünmek de yasak olmuştu. Bir süre sonra insanlar kendilerinden düşünülmez ve konuşmaz olmuşlardı. Böylesi çok daha rahattı kuşkusuz. Herkes sonsuz bir emniyet içindeydi artık. Korkulacak, ürkülecek hiçbir şey kalmamıştı. Herkesin işlevini doğduğu gün biliyordu. Belirliyordu üniformalının yazdığı kitap. Kitabın üniformalılar tarafından yazıldığı da belli değildi ne zamandır. Bir söylenti dolaşmaya başlamıştı kitabın kutsallığı üstüne. Kutsallık söz konusu olunca kitaba uymak istemeyenler bile korkmaya başlamışlardı. Direnenler duyumsamakta, düşünmekte ısrarlı olanlar cezaya çarptırılıyordu. Bir çam koza örülmüştü insanların çevresine. Cam kozanın içindeki dünyayı evren deniyordu. Evrenlerden kaçmayı göze alanlar onun başarı başarabilenler camın dışında tehlikelerle, kötülüklerle, hastalıklarla dolu bir dünyaya geçiyorlardı. Yaşam tecrübeleri olmadığı için gittikleri yere uyum sağlayamayarak pişman olup geri dönenler de vardı. Evrende kalanlar, vitrindekiler emniyetteydi. Kız kurallara karşı geldiği için korkuyordu ama bir türlü önüne geçemiyordu düşüncelerinin. Kimse anlamamalı düşünmeye başladığını diye düşündü içinden ve bomboş bakıştan o sırada vitrinin önünde duran genç kadınlara dikti. Şu erkek mankene baksana dedi kadınlardan biri arkadaşına. Niye gerçek yaşamdan bir türlü rastlayamayız bunun gibilerine? Onlar sadece vitrinlerdedir dedi arkadaşı. Mükemmel gibi bir ütopyadır onlar. Tanıdığım bütün erkeklerin gözleri güzelse, dişleri çürük, boyları uzunsa, saçları döküktür. Görüntüleri kusursuzsa, akılları eksiktir. Gülmemek için zor tuttu kendini. Acaba o da mı duymuş? O duymuş muydu kadınların konuşmalarını? Başını çeviremediği için dönüp bakamıyordu. Kadınlar yürüyüp gittiler, yerlerine başkaları geldi. Sonra hava karardı, gece oldu. Sokaklar, caddeler boşaldı. Kent eğlence yerlerinden çıkarılanlarla gece vardiyasına gidenlere ve dönenlere kaldı. Bir ara tulumlu bir işçi durdu önünde. Tuhaf bir özlemle uzun uzun seyretti vitrini. Bakışları uzun uzun görüp bakımlı çocukların mı, iyi giyimli erkeğin mi yoksa onun biçimli bacaklarının üzerinde mi durdu? En çok neye özendi, neye emrendi anlayamadı. Belki de adam böyle sağlıklı, huzurlu, geçim derdinde büyük bir ailesi olsun istiyordu. Kim bilir. Kirpiklerin altından gecenin içinden uzaklaşan işçinin adımlarını izledi. Birden bir ses işitti arkasından, irkildi. Çok mu beğendin o adamı diye soruyordu erkek manken. Duymamazlığa geldi. Zaten yanıtlamaması gerekiyordu. Ne zamandır izliyorum seni. Erkeklerin sana bakmaları hoşuna gidiyor. Yine yanıtlamadı. Öyle değil mi? Cevap versene. Sana ne? Beni mi gözlüyorsun sen? Evet dedi genç adam. Hem de uzun süreden beri. Farkına varmış olmalısın. Çünkü ben de senin kaçamak bakışlarını yakalıyorum son zamanlarda. Ya dedi kız. İlk kez konuşuyordu birisiyle. Benim sana ilgim çok önceleri başladı. Bir ara depolara yollamışlar diye beni yaz sonunda senden ayrı bir vitrine konacağım diye ödüm koptu. Sonra bir gün aldılar, giydirdiler, buraya getirdiler. Baktım yanı başımdasın. Nasıl sevindim anlatamam. Sus dedi kız. Çocuklar duyacak. Biliyorsun konuşmamalıyız. Korkma dedi genç adam. Onlar daha çocuk, bir şey anlamazlar. Onlar bizim çocuklarımız. Kötü örnek olmamalıyız onlara. Boş ver, birkaç güne kadar vitrinler değişirken nasıl olsa ayrılacağız onlardan. Başka görenler, duyanlar olur. Olsun dedi adam. Sana duygularımı mutlaka açmalıyım. Geçen yaz sevmeye başladım seni. Bir daha saçların, o zaman saçların sarıydı. Sarı saçlarımı çok seviyordum dedi kız. Keşke saçların biçimlerini ve rengini seçme hakkımız olsaydı. Sarı saçlı insanların yaşadığı bir ülkeyle sorunları varmış diye duydum. Evrenlilerin o yüzden kahverengiye boyadılar saçımızı, hepimizin saçını. Senin de bıyıkların vardı geçen yaz. Şiyordu sana. Ben bıyıksızlığa razıyım. Yeter ki düşünmemize engel olmasınlar dedi genç adam. Sus artık, bir duyan olursa konuştuğumuzu mahvoluruz. Tüm bu yaptıklarımızın hepsi yasak evrende dedi kız. Ama yine de düşünüyoruz ve konuşuyoruz. Sen ne zaman düşünmeye başladın ilk? Benim önce ayaklarım üşümeye başladı sanırım. Önce ayaklarımı hissettim dedi kız. Hayır dedi genç adam, ben izliyordum seni. Sen önce o sarhoşların bakışlarındaki arzuyu hissettin. Amma da kıskançsın dedi kız. Kıkırdadı, ilk kez gülüyordu, şaşırdı biraz. Elini uzatsana dedi genç adam. Sana dokunmak istiyorum. Yapamam. Yerimizden kıpırdayamayız biliyorsun. Yapmalısın. Madem ki istiyorsun yapmalısın. Bilemiyorum dedi kız. Ürkekti sesi. Bunca yerleşmiş kuralı böyle birdenbire çiğnemeye kalkmak korku veriyordu ona. Madem düşünmeye başladık dedi genç adam. Sözünü bitiremeden sustu. Vitrine birileri yaklaşmıştı. Vitrinin ışıkları giderek kararıyordu. Öyle ayarlamışlardı gecenin geç saatleri için. Şimdi karanlıkta birbirlerine daha yakınlaşmış gibiydiler. Pek gelip geçen olmazdı bu saatlerden sonra. Birazdan yalnız kalacağız diye düşündü genç adam. Keşke sonbahar giysileri içinde şu çocuklar da olmasaydı. Hemen önlerinde. 20 günden beri onların çocuklarıydılar. Çocuk mutlulukları yüzlerinden okunan güzel bir aileydiler. Bu mutluluğun birkaç güne kadar bozulabileceğini düşününce canı sıkıldı. Kış giysileri için vitrinler yeniden düzenlenirken kim bilir ne tarafa yollanacaklardı her biri. Kıza baktı, her zamanki gibi dimdik duruyordu. Bir adım önünde, yüzünde anlamsız bir tebessümle, donuk, duygusuz. Ancak o görebiliyordu gözlerindeki ince hüznü. Birkaç güne kadar ayırabilirler bizi dedi kıza. Buna engel olmalıyız. Belki yan yana düşeriz yine, böyle karamsar olma. Ya düşmezsek ne yapabiliriz ki? İstersek çok şey, yeter ki isteyelim, yeter ki sen de benim gibi tüm yüreğinle iste. İstiyorum dedi kız, o halde kaçmalıyız. Deli misin sen, nereden nasıl kaçacağız? Kendini tutamadı, hayır anlamında kaldırdı elini. Dışarısı nasıl sen biliyor musun? Belki de burada çok daha mutluyuz. Böyle başkaları bizim için düşünürken... Ben değilim dedi adam, düşünmeye başladım. Burada kalamam artık, gitmeliyim. Evrenin dışına çıkıp gerçek dünyayı görmeliyim. Gerçek görecelidir. Bizim gerçeğimiz burada. Benimki değil dedi genç adam. Sen de benimle gelecek misin? Kaçmayalım, iznin isteyelim. Belki verirler. Vermezler. Konuşmamız bile yasakken gitmemize asla izin vermezler. Ne olur gel benimle. Çok az vaktimiz kaldı. Hemen gitmeliyiz. Onlar bizi ayırmadan. Hadi gel. Kız karar vermekte zorluk çekiyordu. Yan vitrine baktı. Orada pardüselerini sergileyen yaşlı bir çift manken vardı. Onlara bakıyorlardı. Gözlerinde bir yalvarış yakalar gibi oldu kadının. Aynı hatayı biz de yapmıştık. Dönüp dolaşıp kürkçü dükkanına döndük sonunda. Üstelik ön vitrinlerden arka planlara düştük. Yıprandık. Boşuna gidiyorsunuz. Dışarısı içeriden daha iyi değil der gibiydi. Yapmalıyım dedi sesi titreyerek. Sonumuz kötü olur, yakalanırız, bir depoya atılırız, elimizdekilerle yetinelim, kaçmayalım. Ben kararlıyım, gideceğim dedi genç adam. Sen kal istiyorsan ama ben camın dışında durmak, nefes almak, koşmak, bağırmak, şarkı söylemek, sevmek, sevişmek, hatalar yapmak, hatta suça bulaşmak istiyorum. Yaşamak istiyorum ben. Vaktimiz azaldı, geliyor musun? Saçlarımı sarıya boyarım diye düşünüyordu kız. Kendini seçerim, giysilerimi. Belki bir gün bir evim, gerçek çocuklarım olur. Sabah olacaktı birazdan. Gün ağır ağır aydınlanıyor, yavaş yavaş uyanıyordu şehir. Vitrindeki mankenlerin yüzleri gölgeliydi. Bilenler ve henüz denememiş olanlar. Belki de hep aynı şeyi düşünüyorlardı. Evrene düşünce mikrobu bulaşmıştı. Bunca önleme rağmen düşünme sürecini başlatmıştı. Genç adam piposunu yere bıraktı, elini uzattı kıza. Kız ilk kez elini beresinin kenarından çekti, uzandı, tuttu adamın elini. Tuttuğu el sıcaktı, canlıydı, dostluk ve sevgi akıyordu ona. Ürkekliği geçti, sevindi. Evrenin dışına çıktığımızda önce ne yapmak istiyorsun diye sordu. Önce sakal ve bıyık bırakacağım dedi genç adam. Sakallı ve bıyıklı bir resmimi çektirip üniversiteye başvuracağım. Öyle geliyor içimden. Ayrıntıların ne denli önemsiz olduğunu tecrübeyle bilen yan vitrindeki yaşlı mankenler, özgür yaşama katılmaya hazırlanan genç evrenlileri seveceğim, bağışlayan ve endişeli bakışlar izliyorlardı.